Ayrım 38. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 429. Necdet. Sene 1961 Temmuz ayı, sıcak, boğucu bir yaz günüydü. Darbe atmosferi hakimdi. İstanbul'da hala sıkı yönetim vardı. Çemberlitaş'taki Buğday Bankası'nın önünde 59 model Chevrolet Impala durdu. Geniş kanatlı, yeşil renkliydi. Direksiyonda oturan siyah gözlüklü adam motoru çalışır halde tutarken esmer, uzun boylu, Douglas bıyıklı, siyah gözlüklü, takım elbiseli adam indi, bankaya girdi. Ceketinin altına sakladığı steni çıkardı. Davudi sesiyle "Kıpırdamayın!" diye bağırdı. Necdet Elmas'tı. Türkiye'nin ilk gangsteri. Siyah beyaz Amerikan filmlerinden fırlamış gibiydi. Memleket tarihinde ilk kez silahlı banka soygununa şahit oluyordu. Cebinden çıkardığı torbayı veznedarın suratına fırlattı. "Doldur," dedi. Veznedar tir tir titreyerek çekmecesini açtı. 2900 lirayı torbaya koydu, uzattı. Müşteriler, memurlar donup kalmıştı. Adeta nefes bile almıyorlardı ama kapıya yakın oturan banka müdürünü gözden kaçırmıştı. Müdür dışarı fırladı. "Yetişin!" diye haykırdı. Gangster torbayı kaptı. Bankadan çıkar çıkmaz havaya ateş etti. "Yaklaşmayın, yakarım!" diye bağırdı. Chevrolet'e atladı. Vın, kaçmayı başarmıştı. Ertesi sabah tüm gazetelerin manşetlerindeydi. Türkiye görülmemiş olayı, banka soygununu konuşuyordu. Sıkı yönetim komutanlığı madara olmuştu. Bir ay sonra 18 Ağustos günü öğle saatleri. Kazlıçeşme'deki İş Bankası'nın önünde 59 model Chevrolet Impala durdu. Geniş kanatlı, bu defa siyah renkliydi. Direksiyonda oturan siyah gözlüklü adam motoru çalışır halde tutarken uzun boylu adam indi, gene takım elbiseliydi. Bu defa kafasına kadın çorabı geçirmişti. Bankaya girdi, steni çıkardı. Davudi sesiyle "Kıpırdamayın!" diye bağırdı. Cebinden çıkardığı torbayı veznedarın suratına fırlattı. "Doldur!" dedi. Bu defa hasılat müthişti. 186.850 lira. Kaptı torbayı, atladı Chevrolet'e. Vın! Ertesi sabah manşetlere sığmamıştı. Gazetelerde tam sayfa halinde yer almıştı. Devlet otoritesiyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayan bu gangsterin kim olduğu merak ediliyordu. Memleketin bir numaralı mevzusuydu. Neticede 15 gün sonra Darıca'da kıstırıldı. Saklandığı evin etrafı bir binbaşının komuta ettiği askeri birlik tarafından sarıldı. Teslim ol çağrısı yapıldı. Necdet Elmas janti adamdı. "Müsaade edin, tıraş olayım. Bu şekilde çıkmayayım," dedi. Müsaade ettiler, tıraş oldu. Takım elbisesini giydi, teslim oldu. Hayatı hem komik hem trajikti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini ikinci sınıfta terk etmişti. 7 yaşındaki oğlu hastalanmış, yoksulluk yüzünden bakımı yapılamamış, vefat etmişti. O gün yoldan çıkmış, para için gayrimeşru işlere dalmıştı. Sabıkalı otomobil hırsızıydı, Chevrolet hastasıydı. Yakalanmış, 11 sene hapis cezası almış, kalbim sıkıştı ayağıyla hastaneye sevk edilmiş, refakat eden askerleri Emirgan'a içki içmeye götürmüş, tuvalet penceresinden tüymüştü. Kendisinden 20 yaş küçük, 19 yaşındaki Sabahat'la nişanlıydı. Kızın ailesi damat adayını müteahhit zannediyordu. Kendini öyle tanıtmıştı. 770 liralık nişan yüzüğü takmıştı. O günkü parayla servetti. Kimliği ortaya çıkınca gazeteciler Sabahat'a koştu, ne düşündüğünü sordular. "Gerekirse onu ömrümün sonuna kadar beklerim," dedi. Sayın basınımızın o zamanlarda magazin merakı vardı. Tarihin ilk banka soygunundan aşk hikayesi çıkarılmıştı. Otomatik tabancayı azılı yan kesici İsmet'ten almıştı. Nişanlısı Sabahat'la İsmet'in nişanlısı Melda mahalleden arkadaştı. Melda da sağlam pabuç değildi. Darıca'dan önce birkaç gün Melda'nın Kadıköy'deki evinde saklanmışlardı. Direksiyondaki ortağı ise adaşıydı, Necdet Sinkil'di. Barbut'a takıldığı bitirmaneden tanıyordu. Darıca'daki evi de ortağı ayarlamıştı. Necdet Sinkil'in akrabasına aitti. Yakalanmasalardı, balıkçı teknesi kiralayıp Çanakkale'ye kaçacaklardı. Gel gör ki yakalanmaları için 100 bin lira ödül konmuştu. Necdet Elmas'ın akrabası Muzaffer, paraya tamah etmiş, ispiyonlamıştı. Türkiye'nin ilk gangsteri, akrabasının ihbarı üzerine enselenmişti. Tıraşını oldu, takım elbisesini giydi, hakim önüne çıktı, gayet kibardı. Mahkemenizi incitecek bir söz söyledimse, bunu haleti ruhiyeme atfetmenizi rica ederim. Suç kirdir, ceza banyodur. Banyonun dozu kaçırılırsa fayda değil zarar verir. Esas müdafaanın vicdanlarınızda yapılmasını arz ediyorum dedi. 20 sene yedi, 1974'te genel aftan çıktı. Bir daha vukuatı olmadı. Beşiktaş'ta büfecilik yaptı. Bilahare baba ocağı Konya Ereğli'ye yerleşti. Şimdi bakıyoruz. Bank Asya'ya girdiler, kıpırdamayın dediler. Hikaye iki cümlede bitiverdi. Ne kapıda homur homur bekleyen altı silindirli Chevrolet var, ne artistik siyah gözlükler, ne kafada kadın çorabı, ne de aşk macerası. İleri demokraside banka vurgunlarının da, banka soygunlarının da tadı tuzu kalmadı. Necdet Elmas, burası ABD olsaydı, Hollywood bu gizemli adamın en az 20 tane filmini yapardı. Türkiye'de maalesef gazetelerin tozlu arşivlerinde kaldı. Türkiye'de silahsız soygunlar sıradanlaştığı için Necdet Elmas'ın üzerinde kimse durmadı. Hapishanede dine yöneldiği, namaza başladığı iddia edildi. Çıktıktan sonra akrabalarına bile izini kaybettirdi. Evlendiği, kızı olduğu öne sürüldü. Daima esrarengiz, daima muamma olarak yaşadı. Mesela şarkıcı Nadide Sultan'ın büyük dayısıydı ama akıbetini Nadide Sultan bile bilmiyordu. Rennan. Foça'dayım cezaevinde. Profesör Mehmet Haberalı Silivri'de ziyaret ettiğimde Profesör Tayfun Uzbay'ı Şirin Yer Askeri Cezaevinde ziyaret ettiğimde yurttaş olarak ne hissettiysem Profesör Rennan Pekünlü'yü ziyaret ederken de onu hissediyorum. Utanç. Profesörlerini hapse tıkan kafasız bir ülke burası. Düşünenlerine pranga vuran, düşünmeyenlerin ülkesi. Profesör Rennan Pekünlü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde öğretim üyesiydi. Türbanlı öğrencilerin eğitim özgürlüğünü engellediği iddiasıyla hapse atıldı. Aslında kumpas davasıydı. AKP ile cemaatin henüz kapışmadığı dönemde cemaat medyasıyla yandaş medyanın ortaklaşa organize ettiği algı operasyonuydu. Medyanın geriye kalan bölümü türbancılarla karşı karşıya gelmemek için sustu. Halbuki iddialar yalandı, iftiraydı. Rennan Pekünlü üzerinden tüm akademik camiaya gözdağı verilmek isteniyordu. Türbana karşı çıkan herkesin başına işte bunlar gelir deniyordu. Akademisyenler korktu, sindi. Profesör Rennan Pekünlü linç edildi. 8 kişiyle aynı koğuşta kalıyor. Koğuş arkadaşlarının hangi suçlardan yattığını bilmiyor, hiç sormamış. Umursamadığı için değil, kederlerini deşmemek için. Toplam 600 civarında mahkum var, istisnasız büyük saygı görüyor. Herkes hocam diye hitap ediyor. Arşivde çalışıyor, boşa saat tüketmiyor. Madem buradayız, bari işe yarayalım diyor. Eşiyle her sabah kahvaltıdan sonra yaptıkları yürüyüşleri çok özlüyor. Kızının burnunda tüttüğünü görüyorum. Kızından bahsederken sesi kırılıyor. nükleer karşıtı aktivist hekim Helen Caldicott'un kitaplarını okuyor. Nükleer endüstrinin insan sağlığına, zararlarına kafa yoruyor. Hapisten çıktıktan sonra Mersin ve Sinop'a kurulması planlanan nükleer santrallere karşı faaliyet göstereceğini anlatıyor. Vatandaşları bilgilendirmek gerektiğini söylüyor. Başınıza dert açmak için yeni bir alan bulmuşsunuz diyorum, gülüyor. ABD'de benim gibilere Maverick deniyor diyor. Bu İngilizce kelimenin sözlük anlamı damgalanmamış, sahipsiz dana demek. Ama aslında başına buyruk manasında kullanılıyor. Hakikaten Profesör Pek ünlüyü en güzel tarif eden kelime başına buyruk. Sürüye katılmadığı için 12 Eylül'de Kenan Evren rejimi tarafından iki defa üniversiteden atılıyor. Sürüye katılmadığı için AKP rejimi tarafından hapse atılıyor. Darbeci Kenan Evren'le ileri demokrasici Tayyip Erdoğan'ın ortak noktalarından biri Profesör Pek ünlüye eziyet etmek oluyor. İleri demokrasiden sohbet ederken laf dönüyor dolaşıyor, Yalta konferansına geliyor. Profesör Rennan Pek ünlü, Stalin'le Churchill arasında geçtiği rivayet edilen bir anekdotu anlatıyor. Churchill Stalin'e, "Duyduğumuz kadarıyla Sovyetler Birliği'nde konuşma özgürlüğü yokmuş," diyor. Stalin, "Yanlış duymuşsunuz," diye cevap veriyor. "İsteyenin istediği kadar konuşma özgürlüğü var, sadece konuştuktan sonra özgürlük garantisi yok." İyi ki cezaevindeyiz de böyle alengirli mevzulardan rahat rahat bahsedebiliyoruz. Maazallah bunları dışarıda konuşmaya kalksak içeri atarlar. O sırada görevli sesleniyor, "Vakit tamam." Hapiste geçmek bilmeyen zaman açık görüşte su gibi akıp gidiyor. Sarılıyoruz, ayrılıyoruz. Cezaevinden çıkıp sahte diplomalı bakan yeğenlerinin TÜBİTAK'a yönetici yapıldığı, bilim adamı ünvanı taşıyan dekanların el ete köptüğü, Tayyip Erdoğan'a fahri profesör ünvanlarının verildiği özgür Türkiye'ye geri dönüyorum. Girişte bıraktığım cep telefonumu teslim alıyorum. Mesaj gelmiş, çağdaşlık öncülerini, saygın profesörlerini hapse tıkarak geleceğini gömen Türkiye, yobazlık finansörü Vahabi kralı için kahrolmuş, üzüntüden yas ilan etmiş. Yasıklar olsun bu ülkeye, yasıklar olsun. Esat Rennan Pek ünlü, 1950'de İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun oldu. İngiltere Leicester Üniversitesi'nde doktora yaptı. 1980 darbesinde atıldığı Ege Üniversitesi'ne 1990'da geri döndü, profesör oldu. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde akademik kurul üyesi olarak yer aldı. Türkiye'nin uluslararası platformdaki en değerli bilim insanlarından biri olarak 4,5 ay hapis yatırıldı. Bu kitabın piyasaya çıktığı 2016 itibarıyla tekrar hapse atılması için tekrar yargılanıyordu. Abdullah. 9 kişiydiler. Biri ekip lideriydi, biri askeri tabip. İkisi pilot, biri uçak teknisyeni. Diğer dördü silahlı silahsız saldırı uzmanıydı. Eti Mesut askeri havaalanında buluştular. Ekip lideri, "Arkadaşlar," dedi, "ailelerinize telefon edin, bir süre görüşemeyeceğinizi söyleyin. Tanrı yardımcımız olsun." Özel uçağa bindiler, Antalya'ya gittiler. Karpuz kaldıran askeri tesislerine yerleştiler. Uçağın kuyruğundaki Türk bayrağı ve kimliğini gösteren işaretler kapatıldı. 3 gün sonra, "Vakit tamam," tekrar havalandılar. Ekip lideri pasaportları dağıttı. Fotoğraflar gerçek, geriye kalan tüm bilgiler sahteydi. İş adamı kimliğinde görünüyorlardı. İyi de hangi ülkeye gidiyorlar, neyin ticaretini yapıyorlar? Ekip lideri hariç hiçbiri bilmiyordu. Sadece Afrika'ya gittikleri söylenmişti. Kendi aralarında şakalaşıyorlardı. "Muz Cumhuriyeti'nden geldiğimize göre herhalde muz tüccarıyız," diyorlardı. 6 saat uçtular, piste tekerlek koydular. Terminal binasında "Welcome to Entebbe International Airport" yazısını gördüler. Uganda'daydılar. T-23 sene evvel Filistinli korsanlar tarafından kaçırılan ve İsrail komandoları tarafından basılan Air France uçağının enkazı hala oradaydı. Başkent Kampala'da The Windsor Lake Victoria Hotel'e yerleştiler, beklediler. 4 gün sonra ekip lideri odaları tek tek aradı, lobide buluştular. O ana kadar gizlenen görevi açıkladı. "Kenya'ya gidiyoruz, bebek katilini alacağız." Entebbe'ye geldiler. Tam pasaport kontrolüne girerken bir telefon. Görev ertelendi. Otele geri döndüler. Sabrın sınırlarını zorlayan bekleyiş başladı. Artık ne yapacaklarını biliyorlardı ama bu sefer de saatler geçmek bilmiyordu. Ya görev iptal edilirse, ya bu kadar yakınken elleri boş dönerlerse. 3 gün 3 sene gibi geçti. Nihayet beklenen an geldi. Bindiler, Nairobi, Jomo, Kenyatta havalimanına indiler. Uçakta bekleyeceklerdi. Paket kendi ayağıyla gelecekti. Pilot kuleye bilgi verdi. 2 saat sonra havalanacağız, rota Hollanda. Ekibin Hollandalı'ya benzeyen sarışın mavi gözlü elemanı merdiven başına çıktı. Pilot sağ motoru çalıştırdı. 3 otomobillik konvoy aprona hışımla daldı. Uçağın yanında zınk diye durdu. Hollanda'ya gidiyorum zanneden paket indi. Hollandalı gülümseyerek başıyla selamladı. Paket koşar adım merdivenleri tırmanırken sol ve kuyruk motorları çalıştırıldı, kapı kapandı. "Abdullah Öcalan, memlekete hoş geldin." Paketi Bandırma'da teslim ettiler, tekrar havalandılar. Başladıkları yere Etimesgut'a indiler. MİT müsteşarı hangarda bekliyordu. Tek tek kucakladı, duygusal bir konuşma yaptı. Çankaya Köşkü'ne götürdü. Cumhurbaşkanı Demirel, kahramanları Pembe Köşk'te, Atatürk'ün makam odasında karşıladı. "Sizlerle hatıra fotoğrafı çektiremiyorum. Çok gizli bir görevi başarıyla ifa ettiniz. Şartlar bundan sonra da gizliliğin korunmasını gerektiriyor. Sizleri bir fotoğraf karesinde buluşturmanın sakıncalı olduğunu düşünüyorum," dedi. Birer kol saati hediye etti. Saatlerin arkasında TC Cumhurbaşkanı 18-2-1999 yazıyordu. Bu zorunlu gizlilik tırışkadan efsaneler, köfteden kahramanlar yarattı. Sadece 9 kişiydiler ama neredeyse 9000 kişi o uçakta bulunduğunu ima etti. Halbuki kanıt belliydi. O saatler kimdeyse uçakta onlar vardı. Ve o saatlerden birinin sahibi rahmetli oldu. Gazetelerde haber yapıldığı için artık yazabiliriz. Abdullah Öcalan, memlekete hoş geldin diyen ekip lideri, bordo bereli Albay Abdullah Soyluoğlu'ydu. TSK'dan MİT'e geçmişti. Kıbrıs'tan Güneydoğu'ya sayısız kozmik görevde bulunmuş, hiçbirini şahsi ikbali için kullanmamış, sıra dışı hayatına rağmen sıradan kalmayı başarmış bir vatan evladıydı. 2 tane mantar tabancası patlatanlar bile 22 tane kitap yazarken, gerçek efsane albayın adını rahmetli oluncaya kadar duyan olmadı. Karakterini özetleyebilmek için tek örnek vereyim. Hastalandı. Öğretmen eşi ve 2 kızı tembihliydi. Asla kimseden iltimas istemeyeceklerdi. Herhangi bir emekli vatandaş gibi devlet hastanesine gittiler. Vaziyet kötüydü. Akciğerde, beyinde tümör. İlerlemişti, derhal ameliyat gerekiyordu. Yoğun bakımda yer yoktu. "Madem subaysınız, Haydarpaşa Gata'ya gidin," dediler, gönderdiler. Gata'ya geldiler, yoğun bakımda yer yoktu. Cumhuriyet tarihinin en önemli görevlerinden birini gerçekleştirmiş olan efsane albay, acil serviste bir sedyede yatıyordu. Eşi, kızı çaresizce başında bekliyordu. Hani hep sallarız ya vatan sana minnettar filan. İşte buydu. Neyse ki Gata komutanı tesadüfen acil servise geldi. Tesadüfen gördü. Yoğun bakımda yer yaratıldı. Ama maalesef ameliyat edilemeden vefat etti. Çünkü ailesine bile yük olmak istememişti. Hastalığının nereye varacağını biliyordu. Üzülmesinler diye son dakikaya kadar ailesine bile söylememişti. Kasım ayında baba ocağında Konya Seydişehir'in Gökyük köyünde toprağa verildi. Ondan geriye bir büyük onur mirası, bir de madalya gibi kol saati kaldı. Ve bugün Öcalan'la pazarlığa oturan mitin haline bakınca, bakanların koluna takılan saatlere bakınca, diyorum ki hakikaten kahin gibi adamlarmış. Muz Cumhuriyeti'nden geliyoruz derken aslında ne kadar da haklılarmış. Abdullah Soyluoğlu, ömrü boyunca mütevazi yaşayan 65 yaşındaki kahraman, baba ocağında gayet mütevazi bir törenle toprağa verildi. Devleti temsilen sadece ve sadece Seydişehir Kaymakamı ile garnizon komutanı yüzbaşı vardı, hepsi buydu. Ne demişti büyük şair Orhan Veli? Neler yapmadık şu vatan için, kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Celal. Sene 1917. Mustafa Kemal 2. Ordu Komutanı iken Diyarbakır'da Gazi Köşkü'nde kalıyordu. Terasta otururken yanık bir ses duydu. Baktı o tarafa. Bir grup genç köşkün yakınında piknik yapıyor. Biri gazel okuyordu. Yaverine seslendi, gidip çağırın dedi. Getirdiler, ismi Mehmet Celalettin'di. Henüz 18 yaşındaydı. Ulu Cami'de müezzindi. Oturttu masasına, leblebiyle rakı içiyordu. Bana da türkü okur musun çocuk dedi. Dinledi, dinledi, dinledi. Sonra elini omzuna koydu. Bak Celal dedi. Memleketimiz bir gün huzura kavuşacak. Sen bu güzel sesinle İstanbul'da plaklara okuyacaksın. O zaman o plakların üstüne şark bülbülü yazdır. Sen gerçek bir bülbülsün. Mustafa Kemal'in teşviki ve öngörüsü genç müezzini yüreklendirdi. Yerel türküleri derlemeye, söylemeye başladı. Gel zaman git zaman İstanbul'un yolunu tuttu. 1931'de plak yaptı. T14 sene evvel Mustafa Kemal'in kendisine verdiği ünvanı Şark Bülbülü Celal diye plağın üstüne yazdırdı. Patladı. Kapış kapış gitti. Soyadı kanunu çıkınca adını soyadını değiştirdi. Celal Güzel Ses oldu. Esmer'in biçim biçimi ona borçluyuz. Hele Yar Zalim Yar'ı efsane yapan da oydu. Diyarbakır Halk Musiki Cemiyeti'ni kurdu. Hayatının son yıllarında başladığı yerde Ulu Cami'de gönüllü müezzinlik yaptı. Sene 1943. Nuri Kaçtaş doğdu. Şanlıurfalıydı. Adeta türküyle nefes alıyordu. Celal Güzel Ses hayranıydı. Onu dinleyerek büyümüştü. 13'ünde söylemeye, 14'ünde saz çalmaya başladı. Henüz 16 yaşındayken Adana, Gaziantep pavyonlarının aranan ismi olmuştu. Rakıya meze olarak kalmaya niyeti yoktu. İstanbul'a geldi, Balat'ta oturan ablasının yanına yerleşti. Ayvansaray kayıkhanelerinde, Aksaray kahvelerinde söyledi. Yaşı 18'e gelince İstanbul Radyosu'nun sınavına girdi, anında kazandı. 1964'te yolu İskenderun'a düştüğünde Yılmaz Tatlıses'le tanıştı. Nuri'den 2 yaş küçük olan Yılmaz, İskenderun Halk Evi'ndeki kurslarda saz çalmayı öğrenen, söz yazan, beste yapan bir ozandı. "Al bunları sen söyle," dedi Yılmaz. Bazı eserlerini Nuri'ye verdi. Nuri stüdyoya girdi. Yılmaz'ın 5 eserini plak yaptı. Patladı. Bu plakla gerçek manada profesyonelliğe adım attı. Celal Güzel Ses'ten esinlenerek soyadını değiştirdi. Nuri Sesi Güzel oldu. Yılmaz ise soyadını değiştirmemişti. orijinal, tatlı ve sesti. 1945'te Malatya'da dünyaya gelmişti. Ozandı, amatördü. Nuri'ye verdiği eserleri peynir ekmek gibi gidince cesaretlendi. Askerden döner dönmez İstanbul'un yolunu tuttu. Celal güzel ses ve Nuri sesi güzel, halk tarafından kucaklanmış, Türk halk müziğine karşı çıkan ukala dümbelekleri susmak zorunda kalmış, Türkiye kapalı olan yollar açılmıştı. Yılmaz işte bu atmosferde fırsat buldu, plak yaptı. Patladı. Çok değişik bir tarzı vardı, arabesk dediler. Sayın medyamızın angutluğu yüzünden gençlerimizin çoğu tanımıyordur ama 100'den fazla sözü, 300'den fazla derlemesi olan kilometre taşlarımızdan biridir Yılmaz Tatlıses. Slogan misali ezbere bilinen "Seni sevmeyen ölsün" onundur. Mavi mavi de. Bugün hala genç sanatçıların elinden tutan, eserlerini veren Yılmaz Tatlıses, 1968'de İstanbul'a yeni gelmiş Urfalı bir genci gördü, dinledi, "Aboo" dedi. Biraz Celal güzel ses, biraz Nuri sesi güzel, biraz Yılmaz Tatlıses olan bu gencin ismi İbrahim Tatlı'ydı. Öyle bir Allah vergisiydi ki hepsini aşmaya adaydı. Bu gence hem eserlerini hem de kendi soyadını verdi. İbrahim Tatlı, İbrahim Tatlıses oldu. Kan ve gözyaşı coğrafyasının farklı jenerasyonlarına ait çocuklar. Müziğin ortak paydasında güzel, tatlı ve seste kesişmişti. Ve her şeyin başladığı yerde Celal Güzel Ses'in Diyarbakır Ulu Cami'de 3 gün önce Mevlid Kandili yapılacaktı, yapılamadı. Anadolu'nun en eski camisi kabul edilen Ulu Cami'de tarihte ilk kez cuma namazı kılınamadı. 1377 sene sonra ilk kez ezan okunamadı. Haçlı seferleri bile susturamamıştı. AKP'nin açılım saçmalığı başardı. İbrettir aslında. Mustafa Kemal olmazsa türkü de okunamaz bu topraklarda, ezan da. Celal Güzel Ses 1899'da Diyarbakır'da doğdu. 1959'da Diyarbakır'da rahmetli oldu. Unutulmaz iz bıraktı. Başladığı yerde sonlandırdı. Müezzinlik yaptığı Ulu Cami'den Mardin Kapı Mezarlığı'na insan seliyle taşındı. Haydar. Hiç unutmam, gene bir gün üniversitenin bahçesinde kızlı erkekli sevişiyoruz. Kimimiz bankta sevişiyor, kimimiz merdivenlerde, hava mis, şöyle vapura binip kızlı erkekli sevişe sevişe dolaşsak mı acaba dedik. Değişiklik olur, püfür püfür sevişiriz. Kimimiz faytona binelim sevişelim diyor. Kimimiz boş verin gezmeyi, kızlar kahvesine gidip king oynayarak sevişelim diyor. Neticede derse girmeye karar verdik. Hoca geldi amfiye, saç baş dağınık. Belli ki öğle tatilinde sevişmiş. Çıkarın sütyenleri, kızlı erkekli sınav yapacağım demez mi? Buyurun buradan yakın. Başladık ağlamaya. Etme eyleme hocam. Dün akşam elektrikler kesikti, sevişemedik filan, nafile. Fırçaladı hepimizi hoca. Biz sizin yaşınızda öğrenciyken yokluk içindeydik. Gaz lambasının ışığında sevişirdik. Ayakkabımız bile yoktu. Yırtık terliklerle sevişirdik. Şimdi her türlü imkan var, hala sevişmeye üşeniyorsunuz, ayıptır dedi. Şımarıklığımızdan utandık haliyle, boynumuzu büktük. Ufak ufak aklımızda kaldığı kadarıyla seviştik gari. E olacağı buydu. Maalesef anca 30 alıp bütünlemeye kaldım. Rahmetli babam çok sinirlendi. Zaten top peşinde koşmaktan sevişmeye vakit ayıramayan abime öfkeli, bana patladı. Biz dişimizden tırnağımızdan arttırıp seni okutmaya çalışıyoruz. Senin aklın havada, sevişmeye niyetin yoksa bırak okulu. Defol askere git diye bağırdı. Rahmetli anam, ana yüreği tabii, bu kadar gitme çocuğun üstüne. Sen onun yaşındayken daha mı iyi sevişiyordun sanki dedi. Ne yapsak falan derken elektrik elektronikte bizden 3 sınıf büyük bir abla vardı. Öğrenci seçme sevişme sınavında Türkiye 5.'siydi. Kulakları çınlasın, hakkını ödeyemem. Bütün yaz ondan ek sevişme dersleri aldım ve zor kurtardım paçayı finallerde. Gençliğini yaşayamayanlar gençliği böyle zannediyor herhalde. İddia ediyorum, Haydar Dümen bile bizim başbakan kadar kafa yormuyordur bu işlere. Haydar Dümen 1931'de Uşak'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Nöropsikiyatri uzmanı oldu. Cinsel kelimesinin bile tabu kabul edildiği ülkemizde cinsel sağlık denilince ilk akla gelen isim oldu. Hekimliği, kitapları ve gazete makaleleriyle sayısını kendisinin bile hatırlamadığı kadar çiftin evliliğini kurtardı. AKP döneminde kadın erkek ilişkisine yapılan baskıcı müdahaleler Türkiye'nin Haydar Dümenlere ne kadar ihtiyacı onun olduğunun kanıtıydı. 38. ayrımın sonu, sayfa 441.